Ayrım 10. Görsel İşitsel 3. Bölüm. Gece hattı televizyon ekibi 3. ve son ziyarete geldi. Programın atmosferi ilk iki bölümden bir hayli farklıydı. Bir röportajdan daha çok üzüntülü bir vedalaşmayı andırıyordu. Ted Koppel gelmeden önce birkaç kez aramış ve Maury'e "Programa çıkmak senin için sorun olmayacak değil mi?" diye sormuştu. Maury emin değildi. "Artık hep yorgunum ve boğulacak gibi oluyorum. Eğer konuşmayı başaramazsam sözümü tamamlamama yardım eder misin?" Koppel tabii ki dedi ve genellikle ruhsuz bir kişi izlenimi bırakan Koppel şöyle devam etti. "Eğer bu programı yapmak istemiyorsan sorun yok Mori. Nasılsa veda etmeye geleceğim." Daha sonra Mori yaramaz bir çocuk gibi gülümseyerek "Onu bile kendime yakınlaştırdım" diyecekti. Söylediği doğruydu. Koppel artık Mori'den arkadaşım diye söz ediyordu. Maury televizyon sektöründe bile sempati kazanabilmişti. Cuma günkü söyleşide Maury'nin üzerinde bir gün önceki tişört vardı. Artık 2 günde bir giysi değiştirir olmuştu ve salt bir söyleşi için bu alışkanlığın dışına çıkmanın anlamı yoktu. Daha önceki Koppel Schwarz söyleşilerinin tersine bu bölümün tamamı Maury'nin koltuğuna mahkum olduğu çalışma odasında geçiyordu. Yaşlı profesörümü yanaklarından öpen Koppel, kameranın görüş alanında kalabilmek için kitaplığın önünde dar yere sıkışmak durumunda kalmıştı. Söyleşiye başlamadan önce Koppel hastalığın ne hızlı ilerlediğini sordu. "Çok mu kötü Mori?" Mori elini hafifçe ancak bel hizasına kadar kaldırabildi. Daha fazlasına takati yetmiyordu. Koppel sorusunun yanıtını almıştı. Kamera çalışmaya başladı. Üçüncü ve son söyleşi başlamıştı. Koppel, Mori'ye ölümün daha da yaklaşmış olmasından korkup korkmadığını sordu. Mori hayır dedi. Tam tersine korkusunun azaldığını söyledi. Dış dünya ile eskisi kadar ilgilenmediğinden, gazete haberlerini eskisinden daha seyrek okuttuğundan, postacının getirdikleriyle fazla ilgilenmediğinden söz etti. Zamanının büyük bir kısmını müzik dinleyip penceresinden renk değiştirip dökülen yaprakları izleyerek geçiriyordu. Ailesi hastalığından muzdarip başka insanlar da olduğunu biliyordu Mori. Bunlardan biri ünlü fizikçi ve Zamanın Kısa Bir Tarihi adlı kitabın yazarı Stephen Hawking idi. Boğazında bir delik de yaşıyor, bilgisayarlı bir ses bütünleştirici aracılığıyla konuşuyor ve gözlerini kırpmasını izleyen bir duyarga yardımıyla yazılarını dikte ediyordu. Bu hayranlık duyulacak bir durumdu. Ama Mori böyle yaşamak istemiyordu. Koppel'e ne zaman elveda demesi gerektiğini çok iyi bildiğini söyledi. "Ted, benim için yaşamak diğer bir insana karşılık verebilmek demek. Yaşamak duygularımı, düşüncelerimi başkalarına gösterebilmek demek. Onlarla konuşmak, onlarla hissedebilmek." Nefesini bıraktı. Bunlar gidince Mori de gidecek. Dostlukları uzun yıllara dayanıyormuş gibi sohbet ediyorlardı. Daha önceki iki söyleşte olduğu gibi Koppel, belki de şakacı bir yanıt duyma umuduyla yaşlı kurdun kıç silme sınavı ile ilgili bir soru sordu. Fakat Mori gülümseyemeyecek kadar halsizdi. Kafasını salladı. "Tuvalette artık dik oturamıyorum. Kayıyorum. Yardıma ihtiyacım oluyor. Tuvaletimi yaptıktan sonra popomu silmeleri gerekiyor. Hastalığım işte bu kadar ilerledi." Koppel'e huzur içinde ölmek istediğini söyledi. En yeni aforizması, "Hayattan hemen umudunu kesme ama çok uzun da asılma" idi. Koppel üzüntü içinde kafasını salladı. İlk gece hattı programı ile bu program arasından sadece 6 ay geçmiş olmasına karşın Mori'deki çöküş çok belirgindi. Seyircilerin gözü önünde çürümüş, program ölüm üzerine bir mini diziye dönüşmüştü. Ama vücudu çürürken kişiliği daha da göz kamaştırıcı hale gelmişti. Programın sonuna doğru kamera Mori'ye yakın plan çekimi aldı. Koppel bu planın içinde değildi fakat sesi duyuluyordu. Mori'ye bugüne dek söyleşileri yakından takip etmiş olan izleyiciler bir mesaj vermek isteyip istemediğini sordu. Aslında öyle bir şey kastetmemiş olmasına karşın bana idam mahkumunun son sözlerini soruyormuş gibime geldi. "Şefkat dolu olun," diye fısıldadı Mori. "Birbiriniz için sorumluluk üstlenin. Sadece bu iki dersi öğrensek dünya bugünkünden daha iyi bir yer olurdu." Soluk aldı ve düz turunu tekrarladı. "Birbirinizi sevmezseniz yok olursunuz." Sohbet sona ermişti. Fakat nedense kameraman kamerayı hemen durdurmamış, son anları da çekmişti. "Çok iyiydin Mori," dedi Koppel. Mori hafif gülümsedi. "Sana her şeyimi verdim," diye fısıldadı. "Her zaman verdim." "Ted, Bu hastalık ruhumu da ele geçirmeye çalışıyor. Fakat buna izin vermeyeceğim. Vücudumu alacak ama ruhuma dokunamayacak. Kopel gözyaşlarına boğulmuştu. Çok iyiydi. Gerçekten öyle mi? Mori gözlerini tavana dikti ve devam etti. Şimdi onunla pazarlık içindeyim. Ona soruyorum. Ben de o meleklerden biri olacak mıyım? Mori, Tanrı'ya seslendiğini ilk defa itiraf ediyordu. 12. Salı. Bağışlayıcılık üzerine konuşuyoruz. Ölmeden önce kendini bağışla, sonra da başkalarını. Bu gece hattı programından birkaç gün sonraydı. Gökyüzü karanlık ve ıslaktı. Mori battaniyenin altındaydı. Sandalyesinin ucuna ilişmiş çıplak ayağını tutuyordum. Ayak parmaklarını sır tutmuş ve deforme olmuştu. Tırnakları sararmıştı. Elimde tuttuğum küçük kavanozdan bir parça krem alıp ayak bileklerini ovmaya başladım. Bu yardımcılarının aylardan beri yaptığı şeylerden biriydi ve Mori'den kalan ne varsa sıkı sıkıya tutunmak istediğim için bu görevi üstlenmiştim. Hastalığın ayak parmaklarını kıpırdatma yetisini bile alıp götürmüş olmasına karşın Mori hala ağrıları hissediyordu ve masajın rahatlatıcı bir etkisi vardı. Tabii her zaman olduğu gibi kendisine dokunulmasından hoşlanıyordu. Bu aşamada Mori'yi mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacaktım. Mitch dedi Mori konuya geri dönmek için. Kinin ya da inatçılığın hiç anlamı yok. İşte şunlar. İç çekti ve devam etti. İşte şu şeylerden nefret ediyorum. Gurur, kibir. Niçin böyle şeyler yapıyoruz? Bağışlayıcı olmanın önemliydi sorun. Önemiydi sorum. O filmleri görmüştüm. Hani ölmekte olan baba uzun zaman önce evden ayrılmış olduğunu barışmak ve helalleşmek için yanına çağırır. Mori'den böyle bir şey olup olmadığını öğrenmek istedim. Ölmeden önce birden bir özür dileme ihtiyacı. Mori başını salladı. Şuradaki heykeli görüyor musun? Diye sorarken kafasıyla odanın bir ucunda duran büstü işaret etti. Buna daha önce hiç dikkat etmemiştim. 40 yaşlarında, kravatlı, alnına bir perçem saç dökülmüş bir adamın bronzdan yapılmış bir büstüydü bu. Benim heykelim, dedi Mori. 30 yıl kadar önce Norman isminde bir arkadaşım yapmıştı. Sık sık birlikte olurduk. Yüzmeye, New York seyahatlerine hep birlikte giderdik. Cambridge'deki evinin bodrum katında yaptı bu heykeli. Birkaç haftasını aldı. Tam yapmak istiyordu. Büstün yüzünü inceledim. Bronzdan da olsa üç boyutlu, genç ve sağlıklı bir Mori'nin sohbet ederken bizi seyretmesi çok garip gelmişti. Büstün yüzündeki tuhaf ifade Norman'ın sanatsal dokunuşuydu. Öykünün üzücü kısmı ise şimdi başlıyor. Norman ve eşi Chicago'ya taşındı. Hemen ardından karım Charlotte büyük bir ameliyat geçirdi. Norman ve eşi ne aradı, ne sordu. Ameliyattan haberdar olduklarını biliyorduk. Böyle davranmalarına çok üzüldük, ilişkimizi kestik. Yıllar sonra Norman'la karşılaştık ve Norman barışmak istedi. Özrünü kabul etmedim. Çünkü gerekçesi bence geçerli değildi. Onurluydum. Omuz silktim, geçtim. Sesi kısıldı. Mitch. Birkaç yıl sonra kanserden öldü. Çok üzüldüm. Onu hiç göremedim. Onu bağışlamadım. Bu beni şimdi daha çok üzüyor. Yeniden ağlamaya başladı. Yumuşak ve sessiz bir ağlamaydı bu. Yaşlar dudaklarına ulaşmadan yanaklarının yanından akıp gidiyordu. Üzgünüm dedim. Üzülme dedi. Gözyaşı dökmek olumsuz değildir. Yaşamı tükenmiş ayak parmaklarına kremli masaj yapmaya devam ediyordum. Birkaç dakika hatıraları ile baş başa gözyaşı döktü. Bağışlamamız gereken sadece başkaları değil mi hiç? Diye fısıldadı sonunda. Kendimizi de bağışlayabilmeliyiz. Kendimizi de mi? Evet. Yapamadığımız her şey için. Yapmış olmamız gereken her şey için. Olmuş olması gereken şeyleri düşünerek yaşama devam edemeyiz. Özellikle benim bulunduğum durumdayken. Her zaman işimde daha üretken olabileceğimi düşündüm. Daha fazla kitap yazabilirdim. Bu durum canımı çok sıkardı. Böyle düşünmemin hiç olumlu sonuçlar vermediğini şimdi görüyorum. Barışık ol. Kendinle ve çevrenle barışık ol. Uzandım ve gözyaşlarımı elimdeki mendille sildim. Mori gözlerini açıp kapadı. Nefesi hafif bir horlamaymış gibi geliyordu. Kendini ve diğerlerini bağışla. Bekleme hiç. Herkes benim gibi bir lükse, zamana sahip olmayabilir. Herkes benim kadar şanslı olmayabilir. Mendili çöp kutusuna attım ve Mori'nin ayak ucuna döndüm. Şanslı mı? Baş parmağımla ayağına bastırdım ve Mori bunu hissetmedi. Zıtların gerilimmiş. Hatırlıyor musun? Nesnelerin karşıt kutuplara çekmesi. Hatırlıyorum. Tükenen zamanıma yas tutuyorum. Ama bazı şeyleri düzeltmem için bana şans tanındığından mutluyum. Yağmur pencereye vururken oracıkta hiç konuşmadan oturduk. Mori'nin hemen arkasında pencerenin içinde duran Japon gülü henüz hayattaydı. "Mitch," diye fısıldadı Mori. "Efendim." Parmaklarımın arasında ayak parmaklarını sıvazlıyordum. Görevimin yoğunluğundan kendimi kaybetmiştim. "Bana bak." Bakışlarımı ona çevirdim ve hayatta gördüğüm en ciddi ve en derin bakışla karşılaştım. "Niçin bana gelip duruyorsun bilmiyorum ama sana şunu söylemek istiyorum." Sesi boğuldu ve durdu. "Eğer bir okula daha sahip olma şans, eğer bir oğula daha sahip olma şansım olsaydı, onun sen olmasını isterdim." Ellerimle ölmek üzere olan ayak derisini olmaya devam ettim ve gözlerimi kaçırdım. Bir dakikalığına Mori'nin sözlerini kabul etmekle kendi babamı aldatmış olup olmayacağımı düşündüm. Kafamı yeniden kaldırıp baktığımda sıcak gözyaşlarının ardından gülümser gördüm onu. Böyle bir dakikada kandırma gibi şeylerin söz konusu olamayacağını anladım. Tek korkum elveda demek zorunda olmaktı. Mezarımın yerini seçtim. Nerede? Buradan çok uzak değil. Bir tepenin üstünde, göl manzaralı bir ağacın altında. Çok huzurlu, düşünmek için güzel bir yer. Orada düşünmek gibi planlarım mı var? Orada ölü olarak yatmak gibi planlarım var. Ağlamaya başlıyor. Ben de ardından. Ziyarete gelecek misin? Ziyaret mi? Sadece gel ve konuş. Bir salı günü olsun. Hep salıları gelirsin zaten. Biz salı insanlarıyız. Doğru. Salı insanları. Konuşmaya gelecek misin? Çok kısa zamanda öylesine takatten düşmüştü ki. Bana bak dedi. Bakıyorum. Mezarıma gelecek misin? Bana sorunlarından söz edecek misin? Sorunlarım mı? Evet. Peki sen sorunlarımı çözmeme yardım edebilecek misin? Her zaman elimden geleni yapmadın mı? Mezarını gözümün önüne getiriyorum. Tepenin üstünde ve ağacın altında ve Mori'nin üstünde toprak ve toprağın üstünde de bir taş. Belki birkaç hafta, belki de birkaç gün içinde. Kendimi orada yalnız, kollarım dizlerime dayalı, boşluğa dalgın bakarken görüyorum. Senin konuşmanı duyamamak. Aynı olmayacak, biliyorsun. Evet, konuşmak. Gözlerini kapattı ve gülümsedi. Dinle. Ben ölünce sen konuş ve ben seni dinleyeceğim. 13. Salı. Konuşuyoruz. Mori ölüsünün yakılmasını istiyordu. Bu konuyu Charlotte'la konuşmuş ve Charlotte'un da onayını almıştı. Uzun yıllardan beri dostları ve aynı zamanda da Brandeis Üniversitesi'nin hahamı olan Alexandra cenaze törenini yürütecekti. Al ziyarete geldiğinde Mori ona yakılma planlarından söz etti. Al. Efendim. Lütfen dikkat et de beni fazla pişirmesinler. Haham sersemledi. Mori artık vücuduyla dalga geçebilecek durumdaydı. Sona yaklaştıkça vücudun ruhu koruyan bir kabuktan başka bir şey olmadığını görmüştü. Vücudu işe yaramaz bir kemik ve deri yığınına dönüşmeye başlamıştı ve bu da ondan kurtulma düşüncesini kolay kabullenebilir hale getiriyordu. Ölümden çok korkuyoruz dedi Mori ben oturunca. Yakasındaki mikrofonu yeniden düzelttim. Mikrofon kayıp duruyordu. Mori yeniden öksürdü. Sürekli öksürmeye başlamıştı. Geçen gün bir kitap okuyordum. Kitapta hastanede insanlar ölür ölmez vücutlarının tamamının beyaz bir örtüyle kaplanıp özel bir tünelden aşağı itildiğinden söz ediliyordu. Bir an önce gözlerinin önünden kaldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ölüm bulaşıcıymış gibi davranıyorlar. Yeniden mikrofonu düzelttim. Mori ellerime baktı. Bulaşıcı olmadığını biliyorsun. Ölüm yaşam kadar doğal. Bu pazarlığın bir parçası. Yeniden öksürdü. Geriye yaslandım ve ciddi bir söylev dinlemeye hazır, beklemeye başladım. Son zamanlarda Mori kötü geceler geçirmeye başlamıştı. Korkunç geceler. Her birkaç saatte bir öksürük kriziyle uyanıyordu. Hemşireler odasına gelip sırtına vurarak zehri vücudundan atmaya çalışıyorlardı. Nefes alıp verişi normale, oksijen makinesine takılı olarak normal. Dönse dahi ertesi günün tamamını bitkin halde geçiriyordu. Oksijen tüpü artık burun deliğine takılıydı. Görüntüsünden nefret ediyordum. Bana göre çaresizliğin simgesiydi. Onu çekip çıkartmak istiyordum. Korkunç bir nöbet geçirdim. Saatlerce sürdü. Atlatabileceğimden emin değildim.
Nefes alamıyordum, boğulmamı durduramıyordum. Bir ara kafam bulanmaya başladı. Ardından büyük bir huzur hissettim. Evet, gitmeye hazırdım. Gözleri iyice büyüdü. Mitch, bu mükemmel bir duyguydu. Olup biteni kabullenme, huzur içinde olma duygusu. Geçen hafta gördüğüm bir rüyayı hatırladım. Bilinmeyen bir yere doğru açılan köprüyü geçiyordum. Bir sonraki neyse ona hazır olduğumu hissettim. Ama gitmedin. Mori bir dakika kadar bekledi. Hafifçe kafasını salladı. Hayır, gitmedim ama gidebileceğimi hissettim. Anlıyor musun? Hepimiz bunu arıyoruz. Ölüm düşüncesiyle barışık olmayı. Eğer sonunda huzur içinde öleceğimizi bilirsek zor olan şeyi yapabiliriz. Yani yaşamla barışık olmak. Arkasında duran Japon gölünü görmek istediğini söyledi. Saksıyı avcumun içine aldım ve göz seviyesine yükselttim. Gülümsedi. Ölüm doğaldır dediğini. Ölümü bu denli büyütmemizin tek nedeni doğanın bir parçasıymış gibi görmememiz. İnsanlar olarak kendimizi doğadan daha üstün görüyoruz. Bitkiye gülümsedi. Ama değiliz. Doğan her şey ölür. Bana baktı. Buna katılıyor musun? Evet. Peki diye fısıldadı. Ama işte tek farkımız. Şu mükemmel hayvanlardan ve bitkilerden tek farkımız. Birbirimizi sevdikçe ve sevgimizi sürekli hatırladıkça hiç yok olmadan ölebiliriz. Yaratılan tüm sevgi orada kalır. Tüm anılar. Varlığını özen gösterdiğin ve sevdiğin herkesin yüreğinde yaşamaya devam edersin. Sesi çatlak çıkmaya başladı. Bu biraz dinlenmesi gerektiği anlamına geliyordu. Çiçeği yerine koydum ve ses kayıt cihazını kapatmaya gittim. En son şu düm kaydedilmişti. Ölüm bir yaşamı sona erdirir. Bir ilişkiyi değil. ALS hastalığının tedavisinde yeni bir gelişme olmuştu. Deneme sürecinde olan yeni bir ilaç piyasaya çıkmak üzereydi. Bu hastalığı tamamıyla iyileştirmiyor fakat çöküşü geciktiriyordu. Belki birkaç ay. Mori ilacı duyduğunda zaten çok geçti. İlaç birkaç haftadan önce piyasaya çıkmayacaktı. Bana göre değil dedi Mori başından savar gibi. Tüm hastalığı boyunca Mori iyileşmeyi hiç ümit etmedi. Tam anlamıyla bir gerçekçiydi. Bir keresinde birisi büyülü değneğini sallayıp seni iyileştirecek olsa daha önceki kendin mi olmak isterdin diye sormuştum. Kafasını sallayarak geri dönmem imkansız demişti. Şimdi ben bir başka insanım. Yaklaşımlarım farklı. Vücuduma bakışım farklı. Şimdi vücudumun değerini çok daha iyi biliyorum. O hiçbir zaman ortadan kalkmayacak büyük ve önemli sorularla boğuşmayı denerken başvurduğum yaklaşımlar farklı. Gördün mü? Olay bu işte. O kocaman ve önemli sorularla uğraşmaya başladın mı bir kez, onlardan kurtulamazsın. Peki, bu önemli sorular hangileri? Bana göre bunlar sevgi, sorumluluk, maneviyat ve bilinçle ilgili. Eğer bugün sağlıklı olsaydım yine bu konularla cebelleşiyor olurdum. Hayatım boyu yapmam gereken buydu aslında. Mori'yi sağlıklı olarak düşledim. Mori'nin pikeyi üstünden atıp oturduğu koltuktan kalktığını, kampüste yaptığımız gibi mahallede yürüyüşe çıktığımızı düşledim. O saniyeye Mori'yi ayakta görmeyeli 16 yıl olduğunu fark ettim. 16 yıl. Eğer sadece bir gün sağlıklı bir insan gibi yaşayabilme şansın olsaydı, ne yapardın o bir gün içinde? 24 saat mi? 24 saat. Bir düşünelim. Sabah kalkar, jimnastiğimi yapar, ardından çörek ve çayla kahvaltı edip yüzmeye giderdim. Daha sonra arkadaşlarımı evde güzel bir öğle yemeğine davet ederdim. Birer ikişer gelmelerini isterdim ki aileleri, sorunları üzerine tek tek görüşecek zamanımız olsun. Birbirimize ne kadar değer verdiğimizden söz edebilelim. Ardından ağaçlıkta bir bahçede yürüyüp renkleri, kuşları seyretmek, uzun zamandır görmediğim doğayı içime çekmek isterdim. Akşam hep birlikte bir restorana gidip makarna ve belki de biraz ördek yerdik. Ben ördek etini çok severim. Gecenin geri kalan kısmında da dans ederdik. Tükeninceye dek en güzel eşlerle dans ederdim. Ardından eve gelir, derin ve mükemmel bir uykuya dalardım. Bu kadarcık mı? Evet, bu kadarcık. Çok basitti, çok sıradan. Biraz düş kırıklığına uğramıştım açıkçası. İtalya'ya gider ya da başkanla yemek yer, deniz kenarında hoplar, zıplar, hatta aklına gelen ilginç yeni bir şeyi denemek ister diye düşünmüştüm. bacağını ayak parmağını oynatamadan geçen onca aydan sonra nasıl olurdu da böylesi sıradan bir günü mükemmel bir gün diye nitelendirirdi. Sonra anladım. Aslında bütün olay buydu. O gün ayrılmadan Mori benimle bir konuda konuşmak istediğini söyledi. Erkek kardeşim dedi. Sırtımdan kaynar sular boşaldı. Mori bunu düşündüğümü nasıl anlamıştı? Kardeşimi haftalardır arıyor fakat bir türlü kendisiyle görüşemiyordum. Daha sonra bir arkadaşından sık sık Amsterdam'daki bir hastaneye gidip geldiğini öğrenmiştim. Mitch, sevdiğim birisiyle birlikte olamamanın üzücü olduğunu biliyorum. Ama onun isteklerine saygılı olmalısın. Belki hayatına karışmanı istemiyor. Belki bu acıya dayanamıyordur. Ben tanıdığım herkese kendi hayatlarını yaşamaya devam etmelerini, ben ölüyorum diye hayatlarını mahvetmemelerini salık veriyorum. Ama o benim kardeşim, dedim. Biliyorum, dedim Mori. Zaten o yüzden çok ıstırap veriyor. Peter'ın 8 yaşındayken sarışın, kıvırcık saçları kafasının üstünde bir yumak gibiykenki haliyle hatırladım. Evimizin hemen yanındaki çimenlerin üstünde güreşirken pantolonlarımızın dizleri yemyeşil olurdu. Aynanın önünde elinde fırçayla şarkı söylerken ya da anne babamızın akşam yemeği için bizi bulmaya ne kadar istekli olduğunu ölçmek için saklandığımız tavan arasındaki halimiz gözümün önüne geldi. Sonra onun yetişkin hali. Kemoterapiden incelmiş, narin vücudu ve kemikli yüzü. Mori, niçin beni görmek istemiyor? Yaşlı profesör iç çekti. İlişkiler için bir formül yok. İki tarafın sevgi dolu yaklaşımlarıyla uzlaşması gerekir. İhtiyaçlar nelerdir? Neler verebilirler? Yaşamlarını nasıl sürdürürler? İş hayatında insanlar kazanmak için pazarlık yaparlar. İstediklerini almak için pazarlıklar yürütürler. Belki sen de buna alışkınsındır. Sevgi farklıdır. Sevgi kişi bir başka insanın sorunlarıyla kendi sorunuymuşçasına ilgilenme isteği duyduğunda vardır. Bir zamanlar kardeşinle çok özel şeyler yaşadın. Ve bu artık yok. Sen o zamanları geri getirmek istiyorsun. Hiçbir zaman bitmesin istiyorsun. Ama bu insan olmanın bir parçasıdır. Bitir ve yenile. Bitir ve yenile. Ona baktım. Yeryüzündeki tüm ölümleri gördüm. Çaresiz hissettim kendimi. Kardeşine ulaşmanın bir yolunu bulacaksın, dedi Mori. Nereden biliyorsun? Gülümsedi. Beni buldun ya.